Ayrım 15. Pazarlık yok. Uğur Dündar. Sayfa 256. Olmaz bu kadar zulüm. 16 Ağustos 2015 Sözcü. Bir gün gene çekimdeyiz. Arkadaşlarımdan biri nefes nefese yanıma geldi. Abi, seni Doğan Güreş Paşa arıyor dedi. Hayda. Sardık mı başımıza işi? İstemeye istemeye aldım telefonu. Bir dakika. Paşamı bağlıyorum diyen sekreterin ses tonu bile emreder gibiydi. Bayağı gerginim. Telefonda marşlar çalınıyor. Az sonra paşa bağlandı. Oğlum, hiç yakışıyor mu sana? Ben, paşam mizah bu. Hoşgörüyle karşılamazsanız gelişemez. Ama evladım, koskoca genelkurmay başkanıyla eğlenilir mi? Ben, estağfurullah efendim, bu bir şaka. Ayrıca başbakanı, cumhurbaşkanını bile hicvediyoruz. Hatta onlar ertesi gün telefon açıp tebrik ediyorlar. Siz de öyle baksanız, sitem yerine tebrik etseniz. Bak oğlum, askerlik günlerinde böyle konuşmuyordun ama. Ayrıca ben tebrik etsem bile, senin yaptığını hoş karşılamayan yüzlerce asker var emrimde. Onlara mani olmakta güçlük çekiyorum. Her an çıkıp gelebilirler yanına. Ben, paşam beni tehdit mi ediyorsunuz? Hayır, gerçekleri söylüyorum. Emrimde bu yaptıklarına kızan yüzlerce, hatta binlerce asker var. Ben, askerleriniz benim için İstanbul'a geliyorlar, öyle mi? Evet öyle. Tutamıyorum onları. Ben, peki gelip de ne yapacaklar? Geldikleri zaman görürsün. Ben, tamam gönderin. Korkmuyorum sizden, hatta burada bekliyorum onları. Ya da en iyisi kapının önünde bekleyeceğim. Ne sizden ne de askerlerinizden korkmuyorum. Beni divana harbe bile gönderseniz sanatçı olarak başımı eğmeyeceğim. Hodri meydan paşam. Kahkahalarla gülüyor. Ben niye gülüyorsunuz paşam dedikçe o daha da gülüyor. Bir ara düşünüyorum yoksa paşa beni işletiyor mu diye. Levent, ben buyurun paşam, Uğur ben. Uğur, Uğur diyorum. Ben hangi Uğur? Uğur Dündar. Ben, hay Allah cezanı vermesin, az kalsın altıma yapacaktım lan. Okuduğunuz anıyı Levent Kırca ile Kanal D'de çalışırken yaşadık. Türkiye'nin yetiştirdiği dünya çapındaki güldürü ustası, sevgili arkadaşım Levent Kırca, o dönemde evli olduğu Oya Başar ve arkadaşlarıyla birlikte Olacak O Kadar programını hazırlıyordu. Perşembe geceleri önce Olacak O Kadar yayınlanıyor, ardından da Arena ekrana geliyordu. Televizyon tarihinin en büyük reyting rekorlarının kırıldığı o gecelerin birinde sert, otoriter mizacıyla ünlü Doğan Güreş Paşa'ya, merhum, etek giydirmiş, bununla da yetinmeyerek 12 Eylül darbesinin lideri merhum Kenan Evren'le Marmaris'te iskeleye oturtarak balık tutturmuştu. Paşaların zorlanmamaları için de iskelenin altına 5-6 asker yerleştirmişti. Askerler oltaların ucuna daha önce yakalanmış balıkları takıyor, Evren ve Güreş de sanki kendileri tutmuşlar gibi seviniyorlardı. Skeç yayınlandıktan sonra Kenan Evren çok güldüğünü ve hoşgörüyle karşıladığını söylemiş, Doğan Güreş ise içerlediğini açıklamıştı. İşte Levent'in kaleminden okuduğunuz telefondaki müzikliği o günlerde yapmıştım. Sevgili okurlarım, büyük mizah yeteneğinin yanı sıra ressam ve heykeltıraş da olan Levent, yazısında sözünü ettiği gibi merhum Turgut Özal ve Süleyman Demirel başta olmak üzere dönemin önde gelen tüm siyasilerini rahatça hicvediyordu. Hem de onlara çok benzeyen makyajlarla. Programına konu olan o günlerin güçlü politikacıları ise kızıp üzerine gitmek yerine ertesi gün telefon açarak başarısını kutlama inceliğini gösteriyorlardı. Bir de günümüze bakalım. Nerede olacak o kadar? Yok. Çünkü muktedir, eleştiriden de hicivden de hoşlanmıyor. Bununla da yetinmeyip, gücün önünde eğilip bükülmeyen gerçek sanatçıları reyting alan televizyon kanallarına çıkarttırmıyor. Baskılara pabuç bırakmayarak topluma gerçekleri mizah yoluyla anlatmaya çalışanların başlarına ise inanılmaz olaylar geliyor. Örneğin, Türkiye'nin sayılı mizah ustalarından biri olan Levent, heykeli dikilmesi gerekirken deli saçması iddialarla adliye koridorlarında süründürülüp zindana tıkılmaya çalışılıyor, sahne şovları sudan sebeplerle engelleniyor, Demirel'in verdiği devlet sanatçısı unvanı geri alınıyor. O Levent ki, kalbi sevgi doludur, hiç tanımadığı insanlara bile iyilik yapmak onun hayat yoludur. Örneğin serin ve yıldızlı bir ilk yaz gecesinde, bahçeli bir eğlence yerinde toplanmış, onun başarısını kutluyorduk. Gece ilerledikçe hava soğumaya, çiğ yağmaya başlamıştı. Sahnedeki sazcılardan birinin üşüdüğünü görünce kalkıp yepyeni ceketini çıkarmış ve doğruca yanına giderek ona giydirmişti. 17 Ağustos Marmara depreminden sonra bir eğitim gönüllüsü olarak hemen kolları sıvamış ve Kocaeli Yuvacık'ta 900 öğrenci kapasiteli Levent Kırca Oya Başar İlköğretim Okulu'nu inşa ettirmişti. Kadim dostum, hayatımdaki en eski arkadaşım Müjdat Gezen ve Levent'i çok sever ve sanatını takdir eder. Müjdat alkışlanacak bir davranışla Türk Tülüat sanatının efsane ismi Kel Hasan Efendi'den kendisine intikal eden Fes'i Levent'e devretmeye hazırlanıyor. Nedenini de şöyle açıklıyor. İsmail Dümbüllü orta oyun oynarken kavuk, Tülüat'ta ise Fes giyerdi. Kavuğu Münir Özkul'a, o da Ferhan Şensoy'a vermişti. Fes ise bendeydi. İki adayım vardı. Biri Levent Kırca, diğeri ise bütün mal varlığını satıp Kadıköy'de tiyatro salonu alan Şevket Çoru. Ben Ekim ayında tiyatro sezonunun açılmasıyla birlikte Fes'i Levent Kırca'ya devredeceğim. İsterim ki o da yıllar sonra Şevket Çoru'ya devretsin. Levent'e gelince. Kiralık evde oturuyor, kiralık tiyatroda oynuyor ve hastalığını Medeniyet Üniversitesi Göztepe Devlet Hastanesi'nde tedavi ettiriyor. Cebindeki son kuruşu harcayıp çok büyük emeklerle çektiği Sarhoşum Gel Beni Al filminin dağıtımını üstlenecek bir baba yiğit arıyor. Zira sadece güldürücü içerikli olmasına rağmen Levent Kırca adını duyan dağıtımcı şirketler korkularından filmi dağıtmaya yanaşmıyor. Büyük sanatçıya bu devirde yapılanlar olmaz bu kadar zulüm dedirtiyor. Müjdat Gezen'den öyle bir fıkra ki. 23 Ağustos 2015 Sözcü. Sevgili okurlarım. Geçenlerde kadim dostum, büyük mizah ustası Müjdat Gezen'le günlük olağan telefon görüşmelerimizden birini yapıyoruz. Laf arasında köşene konuk olabilir miyim diye sordu. Ben önce şaka yapıyor sandım. Çünkü bugüne kadar 50 civarında kitaba imza atmış olan Müjdat yazı yazacak da ben onu yayınlamakta tereddüt edeceğim, mümkün mü? Hiç düşünmeden hem ben hem de okurlarım çok seviniriz, güzel bir pazar yazısı olur dedim. 2 saat sonra şimdi okuyacağınız yazı geldi. Bu yaz Ağustos böcekleri hiç ötmedi. Arılar evimize gelmedi, bülbüller sustu. Ormana yakındır evimiz. Bunları her yaz konuk ederiz çünkü biz onların yaşadığı yere gittik. Onlar zaten buralıydılar. Ama bu yaz buluşamadık. 3. köprü nedeniyle buralarda yaklaşık 1 milyonun üzerinde ağaç kesildi. Sadece Kilyos civarında 2 gölet kapatıldı. Toprakla dolduruldu. Yaban hayvanları buradan su içerlerdi. Kamil amca köyün yaşlısı. Ona sordum durumu. Her gün şehit haberleri alıyoruz evlat. İnsanı düşünmeyen hayvanı düşünür mü dedi. Kaldım. Deli Remzi bizim mahallenin delisiydi. Bir gün itfaiye şapkasıyla geldi kahveye. Remzi bu ne dedim. Yangına karşı taktım dedi. Cevap bulamadım. Bir gün de Fes de geldi. Remzi bu ne dedim. Bu Fes enfes dedi. Yine yanıt bulamadım. Fes günümüzde de moda. Onu bir televizyon programında bir kez görmüştüm. Kafasında da bir fes vardı. Gerçekten enfesti. Herkese yakışmaz fes veya huni. Buna yakışmıştı. Gazetede Cumhurbaşkanı'nın sağ yanında yemek yerken fotoğrafını görünce onu hatırladım. 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe kenefe girin demişti. Ben de ona kenefe gir ve sifon üstüne çek demiştim. Hatırladım onu. İşte böyle kimi kafasındaki fesle kimi de kafasındaki stresle hatırlanır. Öteki bugünlerde ve her gün çok stresli, haklı da. Hırsızlıkla suçlanmak zor iş. Ne zaman nasıl sonuçlanacağını bilmemek ne kadar kötü. Hem korkusuzluğu oynayacaksın hem de 3000 korumayla dolaşacaksın, zor. Bunlardan biri de şehit olmak istediğini söyledi. Hayırlısı olur inşallah. Ama bana kalırsa siz hiçbiriniz o mertebeye erişemeyeceksiniz. Çünkü çoğunuz şaibelisiniz. Zira teröriste yataklık etmek ne kadar suçsa hırsıza yardım etmek de o denli suç. İç karartıcı satırlara gülümsetecek bir şaka ile son vereyim. MHP'li yurttaşlarımızdan biri ölmüş ve cennete gitmiş. Görevli hoş geldiniz, sizi 17 numaralı odaya alalım ama lütfen 12 numaralı odanın önünden geçerken sessiz olun demiş. HDP'li yaşlı bir adam ölmüş. O da cennete gitmiş. Görevli sizi 23 numaraya alalım ama ne olur 12 numaranın önünden geçerken sessiz olun de, diye uyarmış. Yine bir gün yaşlıca bir CHP'li ölmüş. O da cennete gitmiş. Görevli, sizi 22 numaraya alalım ama 12 numaranın önünden geçerken sessiz olmanızı rica edeceğim deyince CHP'li ihtiyar, neden herkese bunu tembih ediyorsunuz? 12 numarada kim var? Diye sormuş görevli. Efendim, orada AKP'liler kalıyor. Cennette sadece kendilerinin olduğunu sanıyorlar, demiş. Tasasız günlerde gülmek dileğiyle, sevgimle, saygımla, Müjdat. AKP, PKK ile hiçbir zaman mücadele etmedi. 26 Ağustos 2015 Sözcü. Efsane İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'dan şok çıkış. Şehit haberleri gelmesin, kan akmasın, anaların gözyaşları dursun denilerek başlatılan çözüm sürecinin geldiği yerde sadece analar değil tüm Türkiye ağlıyor. Yürekler yanıyor. Şimdi herkesin zihninde aynı zor soru. Nereye gidiyoruz? Çatışma ve şiddetin sebep olduğu kaos ortamında seçim nasıl yapılacak? Bu soruları birkaç gündür sık sık konuştuğum eski İçişleri Bakanı Yurt Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan'a yönelttim. Dürüstlüğüyle ünlü efsanevi polis şefi Tantan, çok endişeli ve üzgün olduğunu söyleyerek şu cevabı verdi. PKK'nın çatı örgütü KCK, 2005 yılında öz savunma birlikleri kurma kararını aldı. Bu yapılanma kapsamında örgüt kırsaldan çok şehir savaşı için çalışmalara başladı. Her mahallede, köyde, yani en küçük yerleşim birimlerinde bile öz savunma adı altında bir örgütlenmeye girdiler. Her evden bir asker, her evden bir canlı istihbarat elemanı, her evden doktor vesaire alarak bunları kırsaldan çok şehirde infazlar yapmak için eğittiler. Bu çarpıcı ve toplumca pek bilinmeyen bilgilerin ardından Tantan, peki şehirlerde örgütlenen PKK'ya karşı şehirde nasıl mücadele edilecek şeklindeki sorumu da şöyle cevapladı. Asıl sorun da bu. Terör örgütü ve onu kullananlar, askeri şehrin içine sokup sivil halk öldürülüyor, soykırım yapılıyor propagandasına yönelecekler. Bunu yazmaya çizmeye de başladılar zaten. Burada kastım jandarma değil, Kışla'daki zırhlı askeri birliklerin şehre inmesi. O zaman da askerin katliamcı olduğunu Batı dünyasına anlatacaklar. Terörist kışkırtmalarıyla yaratılan toplumsal kargaşayla mücadeleyi sanki sivil halka karşı yapılan baskı gibi gösterecekler. Sonrasında evlerinden göç edenlerin kampanyası başlatılacak. Kürt ulusal varlığına ve özgürlüğüne kasteden ırkçı bir saldırı var denilecek. Şimdi gelelim asıl soruya. Peki bununla nasıl mücadele edilecek? ABD'nin özel birliği Delta Force'un eğittiği bu yapı, 2002'den bu yana daha da deneyimli oldu. Aynı zamanda organize suç örgütü olan bu yapıyla güçlendirilmiş polis teşkilatının mücadele etmesi gerekir. Keza jandarma. Şehir savaşını bilen polis ve jandarma örgütlenmesiyle mücadele edilecek. Ama hukuk içerisinde kalma koşuluyla, tabii ki bu süreçte devletin halkı da mutlaka yanına alması gerekecek. Arınç ve diğer isimler yargılanmalı. Hatırlayın, daha geçen günlerde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç şöyle konuştu. Her şeyden haberimiz vardı. Üzerinde silah olan bu PKK'lı teröristler karakolun önünden geçiyorlar, onlara el sallıyorlardı. Asker de onlara hiçbir şey yapmıyordu. Durum biraz böyleydi ama bunun bir tek sebebi vardı. Tekrar terörün hortlamaması, siyasi görüşmelerin bir sonuca ulaşması içindi. Dikkatinizi çekerim. Bu Arınç'ın yargılanmasını gerektiren açık bir itiraftır. Zira mevcut yasalara göre hangi makamda bulunursa bulunsun hiç kimse terör örgütüyle mücadele edemezsin diyemez. Tantana, valilerin ve diğer mülki amirlerin siyasi baskı altında olmaları da güvenlik güçlerinin ellerinin kollarının bağlanmasına neden olmadı mı diye sordum. O zaman size bazı bilgiler aktarayım dedi. Bir komutan valiyle konuşuyor. Bölgedeki PKK yapılanmasının hangi boyutta olduğuna dair raporlar sunuyor. Vali de diyor ki, operasyon yapma yetkisi sizde. Ben bir emir veremem ama eğer operasyon yaparsanız çözüm sürecini bozarsınız, siz bilirsiniz. Bir vali böyle konuşabilir mi? Bu cümleleri birkaç ay öncesinde bölgedeki hangi subayı anlatsanız sizi doğrulardı. Şimdi de aynı valiler operasyon yapın diyerek sözlü emir veriyorlar. 2011'den bu yana yüzlerce rapor hazırlandığını ama bunların tümünün çözüm adı altında sümen altı edildiğini biliyoruz. Ayrıca halk o askerler veya polislere hemen Ergenekoncu denildiğini de unutmadı. Peki şimdi ne oldu da tavır değişti? Evet Sayın Tantan, ben de size soruyorum, ne oldu da çözüm süreci bir anda bu noktaya geldi? Her seçim öncesi bir düşman yaratıyorlar. 2002'den bu yana yaşanan sürece bakalım. AKP üçlü devlet algısını yarattı. Cemaatler devleti, PKK devleti ve AKP devleti. Bunları kısa kısa anlatayım. 2007'den bu yana yapılan operasyonlar devletin bütün kurumlarını yerle bir etti. Zira o süreçte bugün paralel dedikleri yapıyla birlikte hareket ettiler. Düşman da Ergenekon, Balyoz vesaireydi. Sonra paralel diye bir düşman yaratıldı. Bu seçimlere giderken de düşman PKK oldu. Yani AKP her seçim öncesi düşmanlarla beslendi. Ortada hiçbir süreç olmadığı halde birileri bize önce oturun, sonra da kalkın dedi. Yani kendi irademizle bir durum oluşmadı. Kısacası kendi gücüyle iktidara gelmeyen AKP, iktidarda kalabilmek için kendisine dayatılanları kullandı. PKK ile de hiçbir zaman mücadele etmedi. Sadece mış gibi yaptı. Şimdi yapılan mücadele değil, örneğin PKK'nın mali varlığı. Biz hep PKK'nın mal varlıklarına el koymaları gerektiğini söyledik ama ısrarla yapmadılar. Ne kadar paraya hükmediyor PKK? Yılda 100 milyon euro gelirleri var. Raporlara da yansıyan bilgilere göre terör örgütü Avrupa'daki faaliyetlerinden yıllık 20 milyon euro gelir sağlıyor. Avrupa ülkelerindeki paravan şirketler, dernekler vesaire farklı isimler altında yardım topluyorlar. Ayrıca vermeyenden haraç alıyorlar. Bu kuruluşlar PKK, KCK'nın kara para ve göçmen trafiğini kontrol ve koordine ediyor. Ayrıca Irak topraklarında Haftanin, Derari, Ore, Hakurk, Nazdur bölgeleriyle, İran'da ise Şehidan, Tise, Harçini, Erbila, Urumiye ve Makü'de sözde gümrük noktaları bulunuyor. Bunlara ilaveten Keleşin, Zele, Doletüe, Dut Vadisi, Kuzine bölgelerinde de gümrük noktaları mevcut. Bu noktaların her birinden örgüt yıllık 3 milyon euro gelir sağlıyor. Bu da yıllık 72 milyon euroya denk geliyor. Diğer kazançlarla birlikte ortalama 100 milyon euro. Oslo ses kayıtlarının tamamı açıklanmalı. Bugünlerde terör örgütüne atıp tutanlara sizin aracılığınızla bu köşeden seslenmiş, Oslo'daki görüşmelerde suç işliyorsunuz demiştik, bizi dinlemediler. PKK ise barış müzakerelerinin düşeceğini biliyor ve o süreçte büyümeyi ve dağsız şehirlerde örgütlenmeyi amaçlıyordu. Nitekim palazlandılar ve örgütlendiler. Oslo'yu neden hatırlattım? Çünkü PKK ile oturulan masada bir istihbarat görevlisiyle terörist arasında şu konuşma geçiyordu. S.O. Bizim güçler her tarafta var, onu söyleyelim. Türkiye'nin her tarafında var, Karadeniz'de de var, Toroslar'da da var. A.G. Biliyoruz. Metropolleri de doldurdunuz bu arada. Patlayıcılarla doldurdunuz. S.O. Yok canım. A.G. Hepsini biliyoruz. Şimdi o patlayıcılar 56 canımıza mal oldu. Buradan da o dönemde bu soruşturmayı yürüten savcılara sesleniyorum. Oslo'daki ses kaydının tamamı açıklansın. Türk milleti de görsün. Ayrıca sorumluların tümü yargılansın. Yurt Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan'a son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararını nasıl değerlendirdiğini sordum. Hiç düşünmeden şu sarsıcı cevabı verdi. Meclis duruma el koyup seçim hükümetini kurmalı. Halkımız seçtiği milletvekillerine baskı yaparak seçim hükümetinin kurulmasını sağlamalı. Halkın isteği doğrultusunda kurulacak hükümet de Cumhurbaşkanı'nın yetki ve sorumluluklarının yeniden belirlenmesini sağlamalı. Yani sarayın arzusu doğrultusunda değil, onun inisiyatifine bırakmadan güvenliği sağlayacak bir hükümet meclisten çıkmalı. Bu meclis bunu yapmazsa halk nezdinde yargılanmaktan kurtulamaz. 15. ayrımın sonu, sayfa 268.